Saygıdeğer dinleyicilerimiz, Erkam Radyo stüdyolarında Söz Dili programında yeni bir programla karşınızdayız efendim. Programa başlarken hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamla birlikte efendim bu programı sizlerle sohbeti nameyi paylaşacağız inşallah ve yine Hafız Hüseyin Sarı kardeşimizle bize eşlik edecekler. Efendim geçen haftaki programdan kaldığımız yerde ney sembolizmi üzerinde durmuş idik. Şöyle bir küçük giriş yaptık ve devamını bu hafta sürdüreceğiz diye söyleşmiş idik ve ayrılmış idik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Öncelikle hocam hoş safa geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımız şimdiden hayırlı olsun inşallah. Dileyelim. Efendim bir ney taksimiyle başlayalım. Onun arkasından artık evet, neyle ilgili?
Ney üzerine sohbetimizi devam edelim.
Evet. Eyvallah hocam.
Nefesine sağlık.
Eyvallah, teşekkür ederim.
Yani Önder'cim, ben bu kadar güzel ney çaldığını da bilmiyordum, üflediğini daha doğrusu.
Estağfurullah hocam.
Nefesine sağlık.
Teşekkürler hocam. Evet hocam, şimdi bizim İslam kültüründe, açıkçası dinimizde de öyle, sembolün çok büyük önemi var. Yani hemen hemen ibadetlerimizin içerisinde çok fazla bunun örneği var. Mesela hac ibadeti çok daha yaygın olarak örnek gösterilir. İşte oradaki Arafat'ın, Kabe'yi tavafın, Safa Merve arasındaki efendim yürüyüşün hepsinin bir sembolik değeri, sembolik anlamı var. Dolayısıyla din bize semboller üzerinden anlatılıyor. Dolayısıyla bu bizim hem edebiyatımıza hem sanatımıza bütün alanlara sirayet etmiş
hayatımıza sirayet etmiş bir
yaklaşım. Evet. Yani gölgesinden güneşi tanımak diye kısaca söylesek, hem sembolün kullanım hikmetine dair, sebebine dair, hem de ney sembolizmi, böyle buradan bir giriş yapsak.
Teşekkür ederiz Ender'cim. Şimdi önce bir defa sembolizmen için ihtiyaç duyulmuş.
Evet.
Yani bunu üzerinde dinleyicilerimizin daha iyi anlamaları için bir kez daha durmak istiyorum ben.
Buyurun hocam.
Esasında belli kelimelere belli anlamlar yüklenmiş. Sembolizm budur. Bu sembolizmin veya da dini sembollerle ifade etmenin esas hikmeti de dilden dile tercümeler yapılırken mana kaybının engellenmesidir. Şimdi siz elmaya bir anlam yüklersiniz. Bunu ister apple deyin İngilizceye çevirin, isterseniz tüfah deyin Arapçaya çevirin, ister alma deyin diyelim ki Kazakistan Türkçesine çevirin. Hiçbirisinde de mana kaybı olmaz. Çünkü esas burada elmaya yüklenilen anlam, o ıslahi anlam, ıslahi mana çok önemlidir. Bunun esas sebebi bu tercümelerde, dilden dile aktarımlarda mana kaybının engellenmesidir. Aksi halde hiçbir zaman yine de tercümeler asla aslın yerini tutamaz. Yani bugün siz İstiklal Marşı'nı İngilizce'ye çevirseniz aynı güzelliği yakalayamazsınız. Veya bir şarkıyı, Türkçe bir şarkıyı İngilizce'ye çevirseniz, Arapça'ya çevirseniz de aynı güzelliği yakalayamazsınız. Hele ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in, ki bunda hangi dile mensup olursa olsun Müslüman olan herkes bu Kur'an-ı Kerim'i anlama ve ona göre yaşamadan sorumlu. Dolayısıyla ilahi kelamın başka dillere naklindeki anlam kaybını ortadan kaldırmak için sembolizme ihtiyaç duymuş. Bu aynı zamanda yorum kabiliyetinin derinleştirilmesi, tefsir yeteneğinin artırılması anlamına gelir. Tabii burada şunu söylemek lazım. Bir tefsir var, tevil var ama Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki insanlar kendini değiştireceğini, heva ve hevesini, arzularını değiştireceğini, Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini değiştirmeye çalışıyorlar. Halbuki behey gafil diyor, sen kendi yanlışlarını düzelt. Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini kendine uyduracağına sen kendini onlara uydur. Çünkü Allah hiçbir kavmi değiştirmez ta ki o kavmi meydana getiren fertler birebir kendilerini değiştirmediği sürece. Demek ki toplumsal değişimin, sosyal değişimin dinamiği de bireysel değişimden geçiyor. Zaten tasavvuf aslında bu bireysel eğitimin, insanın kendi içinde başlayan ve kendi içinde biten eğitimin en önemli unsurudur. Burada ney sembolizmine geldiğimiz zaman,
evet,
Mevlana esasında ney ile insan arasında bir bağlantı kuruyor. Şimdi ney kuru bir kamış. Nereden gelmiş? Kamışlıktan kesilmiş gelmiş. Hatta Mevlana diyor ki burada bak aynı kaynaktan beslenen iki şey farklı farklı olabilir. Mesela bir kamış, işte bu neyin kamışı? İçi kof bir kamış. Aynı topraktan besleniyor. Fakat bir başka kamış aynı topraktan besleniyor, şeker kamış oluyor. Aynı kaynaktan gelen insanlar, aynı anne babadan doğanlar, birisi Ebu Cehil tarafına gidebilir.
Evet.
Birisi de Muhammed ümmeti olabilir. Efendim işte iki tane geyik aynı kaynaktan beslenir ama birisinden fışkı doğar diyor, birisinden miski amber doğar.
Evet.
Aynı insan iki aynı kaynaktan beslenir, aynı kaynaktan gıdalanır ama biri Ebu Cehil vasıflı olur, birisi Muhammed vasıflı olur. Burada esas ney kendi kaynağından koparılmış, kurutulmuş. Ondan sonra bu kuru kamış üzerinde 7 tane delik açılarak bu neye dönüştürülmüş? Bunun atası esasında Davud Aleyhisselam'ın kullandığı mizmar. Yani neyin atası? Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Zebur okurken kullandığı mizmar. Davud Aleyhisselam'ın kendisinin sesi güzel. Ama Zebur da güzel, manası güzel Zebur. Bir de bunu mizmarla süsleyerek işte dağları ve ağaçlar etrafında döndürmüş. Efendim ağaçlar, insanlar ve hayvanlar etrafında dönmeye başlamış. Davud Aleyhisselam'ın bu sunduğu zebur ziyafetinden sonra. Dolayısıyla burada da ney aslından koparılmış, gelmiş, kurutulmuş. Sonra dağlanarak 7 tane delik açılmış. İnsan da böyle. Aslından koparılmış, aslından gelmiş. Aslı neresi, aslımız neresi? İşte burada eles bezmim dediğimiz hadise var. Hatta insanın oluşumu baba sulbünden ana rahmine cenin intikal ediyor. Ve 4 ay 10 gün süreyi tamamladıktan sonra ve nefaktü fihi min ruhi emri tecelli ediyor. Ben azimüşşan kendi ruhumdan nefk ettim. İnsanı insan yapan, insanı eşrefi mahluk yapan esas iş Allah'tan içimize nefk edilen o ruh-ı menfuh. Allah'tan taşıdığımız o kutsal nefes. Aslında neydi böyle? Kuru bir kamış. Yedi tane yere dağlanarak delinmiş. Bizim de iki kulak, iki burun, iki göz, bir de ağzımız var. Yedi delik. Nasıl nefes neye üflendiği zaman bu insanların iniltisine benzer, insanı kendine getiren, efendim insana yaratılış hikmetini sunan nameler ortaya çıkıyorsa, bak insan nefesiyle o kuru kamış bu şekilde insanı irkilten, insanları deruni duygulara götüren namelere, sese bürünüyorsa eğer, insan da Allah'tan gelen bu kutsal nefesle esas insan oluyor. Onun gibi o nefeste insan eşrefi mahluk oluyor.
Yani insanı şerefli kılan şey bu.
İşte o kutsal nefes. Eyvallah. Bu yeniyle şeye benzetiyor Mevlana. İnsanla neyi birbirine benzetiyor. Peki bu ney bu kadar iniltili, derin? Yani gerçekten ney? Ney eşliğinde oynayan hiç kimse yok.
Eyvallah.
Çünkü adam ney sesini dinlediği an herkes çekiliyor bir kenara.
Bir vaziyet alıyor.
Kafasını iki diz kapağının arasına alıp ben neyim ve bu olan neyin nesi diye tefekkür düşünmeye başlıyor. İşte neyin şeysi bu.
Tesiri evet.
Dolayısıyla burada başka bir anlam daha ne olabilir derseniz, burada bişine bile başlıyor.
Evet.
İkra emrinden sonra, ikra emri tecelli etmiş, vahiy gelmiş, Kur'an-ı Kerim inmiş. Ondan sonra yapılacak ilk iş o Kur'an-ı Kerim'e kulak vermektir. Bak kulak vermeyen adam, dinlemesini bilmeyen adam ilim öğrenemez. Sağır olan bir insan ömür boyu dilsiz kalır. Dili de öğrenemez. Öyle mi? Duymuyorsa eğer.
Evet.
Yani bu sağırlığı sadece tabii sağırlık olarak ele almak doğru değil. Söylenen doğru sözü anlamayan, anlamak istemeyen sağır kulaklar da aynı şekilde. Onlar da gönülsüz olur. Normal konuşmaları anne ve babasından duymayan çocuk nasıl dilsiz olursa, esasında söylenen hakikate yönelik fısıltıları duymayan kulak da gönülsüz olur. İnsanda gönlün oluşumu çok önemli. Ney? O titrek nameleriyle, o yakıcı nefesiyle esas içimizi yakan, kavuran ve bizi gönlümüzü ateşleyerek Allah'a doğru yükselten, arşa çıkaran bir name, bir ses.
Evet.
O yüzden en önemli mesele bizim aynen ney gibi Allah'tan aldığımız nefesle dirilmemiz ve çevremize de Allah'ı anlatarak insanları Allah'ı götürmek. Burada önce kendimizi, sonra da çevremizdeki insanları Allah'la buluşturmak. İnsan-ı kamilin esas görevi de budur. Dolayısıyla neyi iyi değerlendirmek lazım.
Eyvallah hocam. Şimdi dilerseniz hocam bir Alvarlı Efe Hazretleri'nin bir ilahisinde geçiyor. Ol bezmi dil yuşade, devreledikçe saki, gamdan olur azade, verdikçe bade saki. Orada diyor ki, gül vere bu gülistan, bar vere dilde bostan, name ura neyistan, lütfi bula burakı.
Evet.
Diye bu ilahi okumaya çalışalım. Ahmet Şahin üstadımızın Eviç makamında bir bestesi.
Ol bezmi dil güşade, devreyledikçe saki. O bezmi dil güşade, devreyledikçe saki. Gamdan olur azade, verdikçe bade saki. Gamdan olur azade, verdikçe bade saki. Ey nuri dil kerem kıl, masivayı adem kıl. Ey nuri dil kerem kıl, masivayı adem kıl. Enzarı berkadem kıl, yakın eyle Irak'ı. Enzarı berkadem kıl, yakın eyle Irak'ı. destan, bar vere dil de bostan, gül vere bu gülistan, bar vere dil de bostan, name ura neyistan, lütfi bula burakı. Name ura neyistan, lütfi bula burakı.
Yani bu zuhurata tabi olduğumuz
ama
için
çok güzel.
Şimdi
burada
geldi.
Bakın işte Neyistan'dan gelen nameler inşallah Lütfiye Burak'ı buldurur diyor Alvarlı Efe Hazretleri. Burak nedir? Peygamber Efendimiz'i miraca çıkaran efendim binek.
Evet.
Burada neyin esas anlamlarından bir tanesi de ney kendi koparıldığı aslının özlemini ancak bu yakıcı namelerle dile getiriyor. İnsan da öyle esasında. Aslını özlüyor. Mesela her doğan çocuğun ağlayarak dünyaya gelmesini böyle yorumlarlar. Ruhumuzun yeri neresi? Nefkedilmeden önce neresi? Alemi cennette.
Evet.
Cennette. Allah'la beraber.
Eyvallah.
Ne zaman ayrılış başlıyor? Ana rahminde 4 ay 10 günlük süresini tamamlayan cenine 4 ay 10 gün sonra ve nefaktü fihi min ruhi emri celiliyle ilahi nefka bedenimize üfleniyor.
Evet. Cesede bürünüyor.
Ve beden o evet. Ruhun menfuh cennetten kopup Allah'tan kopup ayrılıp gelip bizim bedenimize giriyor. Bedene giren ruhu Hazreti Yusuf'un kuyuya düşmesine benzetirler. Ruh latif, nurani bir varlık iken bedene girince Yusuf'un kuyuya düşmesi gibi bir karanlık bir dehlize giriyor, bir kuyu. Ne zaman Hazreti Yusuf sultan oluyor, peygamber oluyor? O kuyudan kurtulduktan sonra. Eğer insan da ruhunu bu bedenin karanlığından, bedenin ağırlığından, ruhun bedenin önüne set çeken vasıflarından arındığı takdirde Hazreti Yusuf nasıl sultan, nasıl peygamber oluyorsa o insan da bedeninde ruhunu hakim kılan, ruhiyle bakan, biraz daha farklı söylersek Allah'la bakan, Allah'la duyan, Allah'la koklayan, Allah'la konuşan bir ağız. Ne demek bu Allah'la konuşan?
Evet.
Eğer ruhumuzla konuşursak o ruhumuz Allah'tan bir nefkayı ilahi. İşte bütünle ayrılışımızı tamamlarsak o zaman kamil insan oluruz. İnsanı kamil dediğimiz sır bu. O yüzden dün Mesnevi'de gördüm. Mesela kullu nefsin zaikatul mevt sümme ileyne turcaun.
Evet.
Mevlana diyor ki bize döndürüleceksiniz. Ayrılana döndürülecek denir.
Ya.
Ayrılana dön denir. Yoksa ayrılıp gittikten sonra nereye gidersen git denilebilirdi.
Ya.
Aslımıza dönmeyi ifade etmek üzere Cenab-ı Hak bu ric'at kelimesini kullanıyor. Turcaun, raci'un. Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz.
Eyvallah.
İşte burada ney ile insan arasındaki benzerliğin bir başka örneği de bu. Nasıl ney aslını, vatanını özleyerek inimini minliyorsa insan da bu dünyada aslını arayan bir çizgide hayatını sürdürüyor. İşte burada insan ne kadar zararın ne kadar ne kadarından dönülürse kar orada.
Eyvallah.
Dolayısıyla insan ne zaman aklı başına gelir? Buna bülü diyor. Allah'ı görmeyen göz kör olsa daha iyi diyor Mevlana.
Ya.
Eğer renklerde, şekillerde, bu alemde, bu ritimde, bu nizamda Allah'ı hissedemiyorsa o bir kulak sağır olsa daha iyidir diyor Mevlana. Dolayısıyla ne zaman biz bu şuuru yakalayabilirsek, aldığımız ve verdiğimiz nefeste, gördüğümüz renkte, duyduğumuz seste Allah'ı görüp Allah'ı anlayıp onunla beraberliğimizi sağlayabilirsek işte o zaman zaten o aslımızla vuslatı gerçekleştirmiş oluruz. Bakın İbnül Arabi münafığı tarif ederken bu Bakara suresinde ayet-i kerimeler var. Orada yaktavune ma emerahu en yusale.
En yusale bihi.
Allah'ın bak Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini onlar ayırıyorlar. Şimdi Cenab-ı Hak imanla ameli salih hep birlikte zikrediyor. İnandığımızı en güzeliyle yaşamak. Ama de ve yaktaune ma emerallahu bihi en yusale. Halbuki münafıklar Allah'ın bu birlikte zikrettiğini ayırıyorlar. Ya inanıyor yaşamıyorlar ya yaşıyor inanmıyorlar. Halbuki inanıp yaşamak marifet. Kuru kuruya bir iman da kurtarıcı olmuyor.
Olmuyor evet.
Bu bakımdan burada işte esas ne zaman biz bu hakikatin yaratılışımızın sırrının kavrama noktasına geldiğimiz zaman buna tasavvuf dilinde yakaza deniliyor, yakaza. İnsanın uyanması, kendine gelmesi ve geçmişinden koparak gelecekte Allah'a vuslata doğru yönelmesi anlamında bu bir yakaza. İşin farkına varma, ciddiyetini kavrama hali.
Eyvallah. Yine konumuzla ilgili hocam, neyi sembolizminden bahsediyoruz? Daha doğrusu sembolden bahsediyoruz. Edebiyatımızda, şiirimizde, yine ilahilerimizin birçoğunda bu karşımıza geliyor. Bülbül ve gül sembolizmi de aynı şeyi anlatıyor aslında. İşte Niyazi Mısri Hazretleri'nin "Ey garip bülbül diyarın kandedir, bir haber ver gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın, var senin elbette yarın kandedir" diyerek aslında yine alemi ervahtan kopuşu.
Aslında arayış.
Aslında arayış. Kopuş demeyelim de ayrılık diyelim.
Asla duyulan vuslat.
Özlemini anlatıyor. Bu ilahi okuyalım. Ondan sonra bu hususlarla ilgili birkaç şey lütfederseniz.
Estağfurullah.
Ey garip bülbül diyarın kandedir, aman aman. Ey garip bülbül diyarın kandedir, aman. Haber ver gülizarın kandedir, bir haber ver gülizarın kandedir. Sen kimseye yar olmadın, aman aman. Sen bu ilde kimseye yar olmadın, aman aman. Senin elbette yarın kandedir, var senin elbette yarın kandedir. Gökte uçarken yere indirdiler, aman aman. Gökte uçarken yere indirdiler, aman aman. Bentlerine vurdular, çar anasır bentlerine vurdular. Nur iken koydular, aman aman. Nur iken andın Niyazi koydular, aman aman. bendedir.
Vallahi Niyazi Mısri'yi öyle güzel anlatmış ki Ender'ciğim, ağzına
sağlık. Aynı mevzumuz, eyvallah hocam.
Nefesine sağlık. Bakın, gökte uçarken yere indirdiler.
Evet.
Çağır anasır bentlerine vurdular. Çağır anasır nedir? Dört ana unsur. Hava, su, ateş, toprak.
Eyvallah.
Bunun ateş ve hava gayıptan, su ve toprak da gayıptandır. Ayıptandır bak. Yarısı ayıp, su ve toprak yarısı gayıp.
Gayıp.
Hava ve ateş. Dört ana asır. Sonra Nur iken diyor adını Niyazi koydular.
Hocam geçmeden bu ayıp şeyini anlamadım ben.
Hayır, ayıp dünya demek yani, ayıplı, ayıp kusurlu. Gayıp da mana öte aleminden, öte aleminden. Hava ve ateş bizim manevi tarafımızı.
Evet.
Su ve toprak da maddi tarafımızı temsil eder.
Eyvallah.
Mevlana diyor ki eğer kendini sürekli su, toprak, bunların yetiştirdiği bitki, etle beslersen hep kendini aşağı çekersin diyor.
Hmm.
İnsanlar hurma gibi diyor yükseklere tırmanıp da meyvesini gökte vermesi gerekirken çoğu insanlar diyor köstebek gibi yerin dibine geçer ve orada yuvalanmaya çalışırlar. Eğer siz toprak ve su buna bağlanırsanız onlar sizi balçığa çeker. Cins cinsine çeker.
Eyvallah.
Ama hava ve ateş buna bağlı. Bakın zikir, fikir, düşünce. Bunlarla şey yaparsanız onlar da göklerin merdivenidir. Sizi asumana doğru yükseltir. Bizi manevi tarafa celbeder.
Evet.
O yüzden burada gerçekten Niyazi Mısri Hazretlerinin söylediği nur iken, nefkedilmeden önce biz bir nur parçasıyız. Nurdan yaratılmışız. Cennetteyiz. Latif biz varlığız.
Evet.
Ama bedene girince işte çağır bendine, çağır anasır bendine mahkum oluyoruz.
Ama bir de bunu hocam bu sözlerden de şunu da anlıyoruz. Bir hüzün var, bir acı var, bir hasret var,
işte
bir özlem.
Bahubbul vatan minel iman. İnsanın vatan sevgisi imandandır. Bu vatan sevgisi sadece doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız, değil, hatıralarımızın sadece olduğu vatan toprağı değil. Aynı
ruhun
zamanda
vatanı.
Aynen bu kamışın koparıldığı aslına duyduğu özlem gibi bizim de kopup geldiğimiz aslımıza bir hasret var, bir hüzün var. Ona bir an önce kavuşma var. O yüzden niye Mevlana ölüme şebi arus demiş, bizim düğün gecemiz, huslat gecemiz. Ayrılıp kopup geldiğimiz o vatanımıza tekrar kavuşma gecesi. Bizim bayramımız bugün diyor. Bugün bir düğünümüz bizim bugün diyor Mevlana. O yüzden ölümü bile bu kadar güzelleştiren, bu kadar efendim cazibeli hale getiren bir başka yorum da yok. Burada bize en büyük etkiyi gösteren de yine neydir?
Eyvallah.
Neyin o sihirli nameleridir? Sizin nefesinizle dirilttiği o nameler dinleyenleri o kadar etkiliyor ki insan ister istemez neyin kulağımıza fısıldadığı hakikati kavramaya ve anlamaya çalışıyoruz. Aslımızı bulmaya çalışıyoruz. Aslımızı araştırmaya çalışıyoruz. Hatta İbn Haldun Şifa-üs-Sahil'de tasavvufu tarif ederken diyor ki insanın doğumunu geriye götürerek yaratılışının hikmetini kavraması, ölümünü de ileriye götürerek ahiretin ahvaline muttali olması ilmidir diye tarif ediyor. Nedir bu? Şimdi biz empati yaparak doğumumuzu geriye götürüyoruz. Cenab-ı Hak Eles bezminde bize sormuş. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet. Sen bizim Rabbimizsin bela diye cevap vermişiz.
Evet.
Ama doğduktan sonra sanki o bela diyen kulun burada yok. Biz o verdiğimiz sözü unutmuşuz. Hiç aklımızda da yok. Hatırımızda da yok. Hayalimizde de yok.
Evet.
Esasında dönüş, bakın sema ayinlerinde yapılan dönüş aslımızı arayışın bir ifadesidir. Kopup geldiğimiz aslımıza duyduğumuz o hasreti dindirme, onunla buluşmak için yapılan egzersizlerdir bu dönüş. Aynen demin söylediğim gibi Mevlana ne diyor? Bize döndürüleceksiniz. Demek ki ayrıldığınız yerde tekrar döneceğiz. Yoksa başka bir ifade kullanırdı Allah buyuruyor.
Eyvallah, eyvallah.
O yüzden bir defa doğumumuzu geriye götürdük. Allah'ın kelamını anlayabilecek, ona cevap verebilecek bir özelliğimiz var. Nurani bir tarafımız var. Letafet tarafımız var. Peki öldükten sonra Keram'ın katibin melekleri men rabbuke ve ma dinuke ve men nebiyuke diye soruyor. Biz de bunlara cevap veriyoruz bakın. Öldükten sonra meleklerle konuşabiliyoruz. Meleklerin sordukları sorulara cevap verebiliyoruz. Öyle mi?
Evet.
Sonra cennet mi cehennem mi makamımız onumuzda görüyoruz. Onu da görüyoruz. Çünkü Efendimiz yani cehennem ya cennet bahçeyi kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da Cehennem çukurlarından bir çukur. Onu da görüp seyrediyoruz. Peki doğumdan önce Allah'ın kelamını anlayacak, ona cevap verebilecek bir yeteneğe sahip olan biz.
Evet.
Öldükten sonra meleklerle konuşan ve onların sorularına cevap veren biz. Hı. Cenneti ve cehennemimizi gören biz. Niye bu dünyadayken, yaşarken bunları göremiyoruz? Aradaki hail nedir? Hı. Aradaki hail bedendir diyor. Bak öldükten sonra beden aradan çıktığı için sen çıkarsan aradan kalır seni
evet, yaradan.
Melek
yani beden perdedir yani.
Evet, perde.
Evet.
O yüzden ölünce bu perdeden kurtuluyoruz. Evet. Bu ağırlıktan kurtuluyoruz. Ama diyor ki peki yaşarken de insan doğumdan önceki ya da ölümünden sonraki yeteneğini yakalayabilme kabiliyetine sahip mi? El cevap sahip. Delilin nedir diyorlar? Rüyayı saliha. Bazen insan başına gelecek olayları önceden rüyasında görebiliyor. Peygamber Efendimiz de konuşabiliyor rüyasında. Veya anne ve babasını, dedesini senelerce önce ölmüş insanları görebiliyor. Demek ki yani ruh için uzak yakın geçmiş gelecek diye bir evet. kayıt, bir yok. Sınırlama yok. Yok. Uyurken de dünyadayken de biz bu seviyemizi yakalayabiliriz. Peygamberlere vahiy çoğunlukla rüyayı sadıka şeklinde gelmiş. Ve rüya tabiri çok önemli bir ilim dalıdır. Ancak evet. ehli rüya tabir edebilir. Bunun eyvallah. Da deliliniz nedir derseniz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın zindandayken yaptığı rüya tabirleri.
Tabirler evet.
Peki diyor bir şey de uykudayken biz madem peygamberimizle konuşabiliyoruz. Başımıza gelecek olayları sonradan gelecek olayları görebiliyoruz önceden. Dedemizle babamızla konuşabiliyoruz. Evet. Rüyamızda. Peki uyanıkken de aynı kabiliyeti yakalama imkanımız olur mu? El cevap olur. Nasıl olur? Bedenin ruh üzerindeki engelleyici vasfını ortadan kaldırdığınız zaman ya da yüreğinizde nefsinizi sindirip ruhani tarafınızı bütünüyle iktidar yaptığınız zaman gözünüzle ruhunuzla bakıyorsanız, kulağınızla ruhunuzla duyabilecek kıvama geliyorsanız, burnunuzla ruhunuzla koklayabilecek konuma geliyorsanız, ruhunuzla konuşabilen bir samimiyeti, ihlas dilini yakalayabiliyorsanız, o zaman Hazreti İbrahim bir ateş sizi yakmaz diyor.
Eyvallah.
Efendim, o yüzden asıl olan işte bu yaşarken de, uyanıkken de bedenimizin ruh üzerindeki ağırlığını kaldırmak. Men kâne yercû likâe rabbihi. Bak Hüseyin Bey, Hafız Hüseyin Bey.
Evet.
Kim Rabbi ile mülaki olmayı diliyorsa, mülakat ne demek biliyor musun? Canlı röportaj yapmak demek. Bak mülakat.
Evet.
Karşılıklı iki kişinin şu anda biz mülakat yapıyoruz.
Mülaki oluyoruz.
Canlı mülaki oluyoruz. Femen kâne yercû likâe rabbihi. Kim Rabbi ile yüz yüze gelmek istiyorsa. Aslında Rabbimiz herkesle her zaman her yerde beraber.
Eyvallah.
Ama biz onun farkına vardığımız zaman o mülakat gerçekleşiyor.
Evet.
Felyamel amelen salihan. Bak amelini işlesin. Felyamel bir emirdir. Emri gaib. Yetmiyor bu. Tekid ifade eder emir. Amelen bir mef'ulü mutlakla tekid ediyor Allah. Amelini çok mükemmel işlesin. O da yetmiyor.
Salih.
Bir sıfatla pekiştiriyor. Hmm. Yaptığı işi salih bir şekilde, en güzel en şekilde güzel yapsın. Allah'la mülaki olmanın şartı bu. İkincisine ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Rabbına kulluğunda hiçbir şeyi, hiçbir niyeti, hiçbir faniyi, ne cenneti ne cehennemi, Allah'tan başka her şeyi aradan çıkarmak.
Eyvallah.
Bu iki şartı gerçekleştirdiğiniz zaman diyor siz Allah'la yüz yüze gelebilirsiniz.
Görüşürsünüz. Eyvallah.
Demek ki yaşarken de Allah'la mülaki olmanın şartını da böyle söylemiş. Zaten Niyazi Mısri hep bunu söylüyor zaten.
Eyvallah.
Yani
hocam Hazreti Mevlana'dan bahsettik. Şimdi bendenizin çalıştığım bir beste var. Esad Erbili Hazretleri'ne, bir başka gönül sultanının sözleri, nutku şerifleri üzerine. Şeyh-i taht-ı fenadır bende-i ferman-ı Mevlana. Bunu okuyayım da bunun üzerine belki birkaç kelam edersiniz. Biz de istifade ederiz hocam. Şeyh-i taht-ı fenadır bende-i ferman-ı Mevlana. Mehi evci bakadır mazhar-ı ihsan-ı Mevlana. Nazargahı Hudadır, menba-ı imanu ikandır, metaf-ı aşıkandır, sahayı meydanı Mevlana. Metaf-ı aşıkandır, sahayı meydanı Mevlana. Kurulsun sagarı saki, içilsin şerbeti baki, bezetsin cümle uşşakı, kadeh nuşanı Mevlana. Olur habli emel mümted, makamı manevi emced. Ger olsa gâhi gâhı esad, gönül mihmanı Mevlana. Ger olsa gâhi gâhı esad, gönül mihmanı Mevlana.
Esad Erbilî Hazretleri bir herhalde sema ayinini seyrettikten sonra onun verdiği duygularla zannediyorum bu terennümde bulunmuş. Şehi tahtı fenadır. Bak, fena tahtının şahı.
Eyvallah.
Mevlana'nın fermanına bende olanlar diyor. Fena tahtının şahıdır.
Eyvallah.
Tabi orada fena tahtının şahı derken bu semazenler dönerken kendilerinden geçmek esas.
Biraz önce söylediğiniz hocam, ruhun bedene galebe çalmasının aslında tam da resmi
tabii,
sema.
Tabi esas dönüş işte.
Evet.
Dönüş, niye dönüyoruz biz? Ve ileyna turca, onu yakalamak için.
Eyvallah.
Dolayısıyla burada taht-ı fena dediğimiz esas kendinden geçiş, bedeninden soyutlanış ve ruhu hakim kılışın göstergesi.
Eyvallah.
Ama buna kademe kademe yaklaşılıyor. Birdenbire hemen ilk giren semazen başladığı anda o noktaya gelmiyor. Hatta bir noktaya geliyor ki bütün şeyler, sırtındaki siyah şeyleri çıkarıyorlar. Bir tek kimde kalıyor?
Tennureyle.
Esas semazen başında kalıyor şey.
Evet.
Siyah. O hem dünyevi hem uhrevi kisvesiyle dipdiriliğini koruyabildiği için o siyah elbiseyi, dünya elbisesini çıkarmıyor.
Çıkarmıyor.
O, çünkü o ikinci nüzulünü de tamamlamış konumda.
Evet.
Sonra mehi evci bekadır, mazhar-ı ihsanı Mevlana.
Eyvallah.
Bak, Mevlana'nın ihsanına mazhar olanlar bekanın en yüce, sanki Bedri gibidirler. Ay, ayı gibidir.
Eyvallah.
Sonra nazargahı hüdadır, hüdanın nazargahıdır, tecelligahıdır, menba-ı iman, imanu ikandır. İman ve yakin. İlmin üç derecesi var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. İlmel yakin, görerek diyoruz ki, ya da düşünerek diyoruz ki bu şöyle doğrudur. Aynel yakin, o doğruluğu görerek doğruluğunu kabulleniyoruz. Bir de hakkel yakin, o işin içine girerek, tadını kavrayarak anlıyoruz. Metaf-ı aşıkandır, sahayı meydanı Mevlana. Eyvallah. İşte semada dönen o semazenler, o sahada bulunanlar var ya.
Evet.
İşte aşıkanın tavaf ettiği yerdir. Neyi tavaf ediyorlar aşıkan? Cenab-ı Hakk'ı, onun azametini, onun tecellilerini. Orada insan-ı kamil bir sembol. İkinci urucunu yapmış, ikinci nüzulünü de yapmış. Artık insanlara irşat göreviyle sorumlu esas o semazen başı. Tabi kurulsun sağgar-ı saki, içilsin şerbeti baki. İnsanı Allah'a götüren, baki olan Allah'a götüren şarap içilsin. Bütün uşşakı bezetsin. Ney? Mevlana'nın kadeh nuşanı. Mevlana'nın o sunduğu muhabbet kadehinden içenler.
Evet.
Efendim, bütün uşşakı kuşatsın. Olur habli emel mümtet. Bak, uzatılmış olur bir habl. Bu sırat-ı müstakim var ya, habl ip demek, gökten sarkıtılan ip. Bu uzatılmış bir emel ipi olsun, sırat-ı müstakim ipi olsun. Makamı manevi emcet. Şerefli bir manevi makam o.
Hablullah yani, Allah'ın
tabii,
ipi.
Tabii,
tabii. Evet.
Ger olsa gâhı geh esat, gönül mihmanı Mevlana. Ne diyor esat? Zaman zaman gönülde Mevlana'nın bir Misafiri olsa. Evet.
Çok güzel, harika.
Güzel bir şey.
Hocam programın sonuna geldik. Aslında yine neyle mi şey yapsak, veda etsek dinleyicilerimize Söz Dil programından böyle bir ne ile selamlama ile programını nihayetlendirelim.
Neyle aslında başladık, neyle bitirelim?
Neyle bitirelim ama keşke bir şiir sizden, bak unuttuk şey yapamadık hocam, lütfetseydiniz. Yani ne üflerken bir de böyle şiirle fon üzerinde.
O zaman bir dakika. O zaman Enderciğim.
Ben başlayayım hocam. Siz ondan sonra
tamam,
dahil
olun. Tamam, başlayın.
Eyvallah.
Kemal Edip Kürçüoğlu'nun Nat-ı Pâk-ı Cenab-ı Mevlana, ona derler Veliler Mevlana başlıklı bir şiirini okuyarak bitirelim.
Dergâha gelen velan içinde, şeksiz döner özge hal içinde. Pirin sana senden selam olsun, kibriyeti yener mecal içinde. Her gün koşuşur, huzur ve canlar. Bir şemsi sevil, misal içinde. Küffar sukunda, biz bir iman, çırpın çırpınmada ihtilal içinde. Ashab-ı yemini bırakma, bir badire ihtimal içinde. Makbul kitab-ı mesnevidir, hakkın sayısız makal içinde. Divan-ı Kebir Nehri Hikmet, eyler cereyağı zülal içinde. Çoktur bilirim kapında kullar, olsun dilerim cemal içinde. Çoktur bilirim kapında kullar, olsun dilerim irfan içinde.